Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Kendi kitabını tanımayı, dinini yaşamayı ve insanlara anlatmayı nasip eyledi. Bugün Hilal TV'nin değerli izleyicileriyle Cumartesi ilk canlı yayında buluşmayı da Allahü Teala lütfetti. Onun için de sonsuz şükürler olsun. Bunda katkısı olan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkürler ediyorum. Bugünkü ilk konu zina cezası ve rejim. Bir de bununla bağlantılı olarak nesih konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz İslam Adem Aleyhisselam'dan son nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün nebilerin insanlara tebliğ ettiği dinin adı. Zaten İslam demek teslim olmak demek. Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala bütün nebilere kitap vermiştir. O kitapların son nüshası Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın o indirdiği ayetler, yarattığı ayetlerle tamamen örtüşür. Yani yeryüzündeki bütün varlıklar Allah'ın ayetleridir. Biz de Allah'ın ayetiyiz. Dolayısıyla insanlar ister istemez Allah'a teslim olmak zorundadırlar. Yani en isyankar olan, diyelim Firavun, onu Allah kendi tercih ettiği anne babanın çocuğu olarak yarattı. Tercih ettiği cinsiyette doğurdu, tercih ettiği kadar yaşattı ve öldürdü. Allah'ın koyduğu kurallara uymasa yaşaması mümkün değil. İşte havayı teneffüs edecek, gıdalardan yararlanacak, gece uyuyacak. Yani birçok şeyler yapacak. İnsanlar zorunlu olarak Allah'a kulluk yaparlar. O zorunlu kulluğu yapmazsak yaşamamız mümkün değil. Bir de gönüllü kulluk var. Cenab-ı Hakk'ın bizi imtihan ettiği bazı şeyleri arzu ederiz, severiz, isteriz. Aslında yanlış olduğunu da hepimiz biliriz. Çünkü fıtratımıza terstir, yaratılışımıza terstir. Yani Allah'ın bir ayeti olarak vücudumuz, onun yanlış olduğunu bize söyler. Yani Allah'ın sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayeti yanlış söylemez. Vücudumuz da söyler. Hepimizin vücudu birer ölçektir. Doğruyu, yanlışı bize haber verir. Onun için şöyle dikkat edin kendinize. Bir yalan söylerseniz ilk tepkiyi sizin vücudunuz gösterir. Bir günah işlerseniz ilk tepkiyi sizin vücudunuz gösterir ve rahatsız olursunuz. İşte gönüllü kulluk sahasında olan konularda eğer biz Allah'a teslim olursak, işte orada o teslimiyetin adına İslam deniyor. O da gene Allah'ın vücut yapımıza uygun olduğu kurallar, uygun olarak koyduğu kurallardan oluşur. Yani güzel bir yemek yediğimiz zaman nasıl vücudumuz rahat ederse, güzel bir uyku nasıl bizi rahatlatırsa, temiz bir hava ne kadar hoşumuza giderse, İşlediğimiz her türlü hayır, hasenat, Allah'ın emirleri, bir de kaçındığımız her türlü yasak bizi o derece rahatlatır. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu din evrenseldir. Dünyanın her tarafında geçerlidir. Buna bu açıdan baktığımız zaman, ki öyledir zaten, baktığımız zaman bu dine hayır diyecek bir tek insan yeryüzünde olmaz. Yani şöyle temiz bir suya kim hayır diyebilir? Güzel bir gıdaya kim hayır diyebilir? İşte bugün zina cezasıyla, zaten burada Süleymaniye Vakfı'nda devam eden derslerimizden bugün işte zina cezasını işleyecektik. Hilal TV'nin canlı yayını bugünkü dersimize denk gelmiş oldu. Bugünkü konuyu seçmemizin sebebi birkaç haftadır devam eden nesih konusuyla alakalıdır. Nesih, biraz sonra arkadaşlarımız anlatacak, Cenab-ı Hakk'ın bazı hükümleri kaldırması, bazı hükümleri yinelemesi şeklinde olacak. Şimdi burada zina suçu, ondan sonra sevicilik, lezbiyenlik, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de fuhuş olarak nitelendirilen suçlardandır. İşte Allah-u Teala şeyde, İsra suresinin 32. ayetinde şöyle diyor: وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Zinaya yaklaşmayın, o fahişedir. Tabi Türkçemizde fahişe kelimesi fuhuş yapan kişi için kullanılıyor da, burada fuhuş manasına anlaşılıyor. O bir fuhuştur yani. Şimdi ondan sonra da diyor ki vesâ'e sebîlâ, çok kötü bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde zina etmeyin yazmıyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. İşte şeyde Necm suresinin 32. ayetinde, Şura suresinin 37. ayetinde, A'raf suresinin 33. ayetinde bu fuhuş kelimesinin çoğulu fevahiş geçiyor. Fevahiş. Şimdi Arapçada çoğul en az 3'ü gösterir. Şimdi şeyde Allah-u Teala İsra suresinin 32. ayetinde zinaya fahişe diye bir tanım yaptı. Yani Türkçe açısından bir fuhuş dedi. Aynı şekilde A'raf suresinin 80. ayetinde de Lut aleyhisselam kavmine şöyle diyor: اِذْ قَالِ لِكَوْمِي اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. Bakın, yani Arapça bilmeseniz bile sesten anlarsınız. İsra 31'de 32'de اِنَّوْ كَانَ فَاحِشَةً diyor zinaya. Burada da اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ diyor Lut aleyhisselam. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Bu işi, sizin yaptığınızı sizden önce yeryüzünde hiç kimse yapmadı diyor. Peki ne yapıyorlarmış? اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَةِ. Ey erkekler, siz kadınları bırakıyorsunuz, yani eşlerinizi bırakıyorsunuz, şehvet de erkeklere yanaşıyorsunuz. Buna ne diyoruz? Yani bizde lutilik denir, işte livata denir. Son senelerde de homoseksüellik deniyor. Şimdi ikinci fahişe bu. Birinci fahişe zina. Fevahiş diyor Allah. Üçüncüsü ne olur? İster istemez lezbiyenlik olur. Başka bir şey yok. Dolayısıyla burada, orada da diyor ki Cenab-ı Hak, mesela bu ayetlerden sadece bir tanesini okuyayım. Necm suresinin 32. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِلَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Yani Allah-u Teala'nın daha güzeliyle karşılama sözü verdiği kişileri anlatıyor. Onlar günahın büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınırlar. Fuhuş da günahın büyüklerinden ama ona özellikle vurgu yapıyor. Demek ki çok daha insanları kötü etkileyen bir şeydir. Şimdi burada Allah-u Teala bu şeyi, bunu, bu suçu, yani büyük suçlardan, kebairden kabul ediyor. Mesela Lut kavmi bu suçu işlemişti. Ve Lut kavmi, işte Lut gölü var biliyorsunuz, orada bir yanardağ patlamasıyla, o yanardağda, yanardağ patlarken pişen çamurlar küçücük taş parçaları haline gelir. O yanardağından gelen bulutlar insanların üzerine o taşları yağdırır. O taşlarla Allah-u Teala Lut kavmini cezalandırdı. Yani taşlara ne yapmış oldu? Öldürmüş oldu. Taş atarak bir insanın öldürmenin karşılığı rejimdir. Demek ki Allah o şey suçunu işleyen homoseksüellik suçunu işleyen Lut kavmini, Lut Aleyhisselam'ın eşi de cezalandırıldı. Onun öyle bir şey yapması mümkün değil. O da öyle anlaşılıyor ki bu ayetlere baktığımız zaman onlar da lezbiyenlik yapmış demek ki. O taşlanarak cezalandırdı. Ve emtarna aleyhim hicareten min siccin diyor. Siccil, evet. Doğru. O şeyden, yani o pişmiş çamurlardan oluşan taşları üzerine yağmur, onların üzerlerine yağmur gibi yağdırdık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şey var. Önceki ümmetlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyma emri veriyor Cenab-ı Hak. Bunu En'am suresinde buluyoruz. En'am suresinin, evet, 90. ayetinde diyor ki Allah-u Teala, En'am suresi Mekke'de inmiştir. Rivayete göre toptan inmiş bir suredir. Mekke'de inen bu surede Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir emir veriyor. Yani burada Nuh aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar gelen 18 tane nebinin ismini saydıktan sonra işte onların babaları, kardeşleri ve soylarından gelenler diyor. Babaları derken Adem aleyhisselama kadar, soylarından derken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar iniyor. Kardeşleri derken de tabii diğer, mesela Musa aleyhisselamın kardeşi ve daha bilmediğimiz birçok nebi. Tüm nebileri burada saymış oluyor. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُكْتَد۪ي. Onlar Allah'ın yol gösterdiği, yoluna kabul ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Çünkü din aynı dindir. Şimdi bu dinde bazen değişiklikler oluyor ufak tefek. İşte onu da bugün şey yapacağız. Ama öncelikle acaba şu anda üzerinde durduğumuz zina suçu önceki kitaplarda, mesela Tevrat'ta ve İncil'de neydi? Önce onu bir öğrenelim. Bunu bize Abdurrahman anlatacak. Evet Abdurrahman.
Bildiğimiz gibi Tevrat'ta da İncil'de de zina suçundan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Ben burada tam olarak ifade etmek açısından ilgili bölümleri okuyacağım. Yoksa yanlış söylemiş olurum. Önce Tevrat'ta zina cezasından bahsedecek olursak, Leviller bölümünün 20. babında, yine Kitab-ı Mukaddes'te de aynen bulabilirsiniz bu şeyleri söylediğimiz zaman, 10. pasajında, biri başka birisinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. 11. Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisini de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam gelinliğiyle gayrimeşru ilişkide bulunursa ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunursa ikisi de iğrençlik etmiş olur, kesinlikle öldürüleceklerdir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam anne ya da baba tarafından üvey olan kız kardeşleriyle evlenir, onlarla gayrimeşru ilişki kurarsa utançtır. Açıkça aşağılanıp halkın arasından atılacaklardır. Adam kız kardeşiyle gayrimeşru ilişkide bulunursa onun suçunun cezasını çekecektir. Vesaire hala, teyze, amcanın eşi vesaire gibi devam ediyor. 21. pasaja kadar. Tesniye bölümünün 22. babından sonra da yine 22. pasajından sonra. Eğer adam bir başka birisinin karısıyla gayrimeşru ilişkide bulunursa ve yakalanırsa hem kadınla ilişkide bulunan hem de kadın ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız. Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı ergen bir kızla karşılaşır ve onunla gayrimeşru ilişkide bulunursa ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı. Adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Gibi bu 26. pasaja kadar hep benzer şekilde devam ediyor. Yine İncil'de de bu zina suçunun cezasından bahsedildiğini görüyoruz. En azından o dönemde Hazreti İsa ve Hristiyanlar tarafından bu cezanın bilindiğini görüyoruz. Yuhanna bölümünün, Yuhanna İncil'inin 8. bölümünde şöyle bir hadise naklediliyor. 3. 4. pasajından sonra. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. Musa yasada bize böyle kadınları taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Yani Tevrat'ı kastediyorlar. Bunları İsa'yı sınamak amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için de neden arıyorlardı? İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "Aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın," dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbir efendim," dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum," dedi. "Git artık bundan sonra günah işleme."
Tamam, demek ki şeyde
Onların şahitliğini kabul etmemiş oluyor
tabii
İsa
yani
Aleyhisselam bu
burada
anlamda.
İsa Aleyhisselam rejim cezasını reddediyor değil. Ama oradakilere diyor ki içinizden bu suçu işlememiş kişi ilk defa taş atsın. Demek ki hepsi zaten günahkar. Bunun anlamı şudur. Şahitlerin güvenilir olması lazım. Bir kere kendileri bu konularda güvenilir değil. Onlar güvenilir olmayınca her birisi teker teker çekiyor, gidiyor. Bu defa İsa Aleyhisselam tek başına kalıyor. Tek başına da böyle bir hükmü vermesi mümkün değil. Kendisi zaten şahit değil. Bu olayı görmüş değil. Ama İncil şeyi kabul etmiş oluyor. Yani rejim cezasını kabul etmiş oluyor. Tevrat da kabul etmiş oluyor. Zaten İslamiyet'in ilk dönemlerinde de hani Allahü Teala az önce ayeti okuduk. En'am suresinin 90. ayetinde Allah'ın indirdiğiyle yok ulaikellezine hedallah fe bihudahu muktedih dedi. Onlara yolu gösteren Allahü Teala'dır. Sen onların yoluna uy. Dediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir süre rejim cezasını tatbik etmiştir ama şimdi onların yoluna uy derken iki tane yolu var şeyin. Yahudi ve Hristiyanların bugün de öyle. Bugün mesela Hristiyanlara söylüyorsunuz gelin hadi İncil'e ve Tevrat'a bakalım. Yok diyorlar. Biz konsillerimizin aldığı karara bakarız. Yani bizim için önemli olan konsil kararlarıdır diyorlar. Peki Tevrat ve İncil sizin için ne ifade eder? İşte birer kutsal metindir, saygın metindir o kadar. Yoksa hayatımızda onu uygulamayız diyorlar. Yani bu şu salonda yaptığımız bir toplantıda 30 kadar papaz vardı. Başkanlar da vardı. Bu sorduk kendilerine bu soruyu. Aynen şu söylediğim cevabı verdiler. Almanya'dan gelmişlerdi tamamı da, Katolik'ti hepsi de. Şimdi Yahudilere emredilen rejim olmasına rağmen rejimi uygulamamışlardır. Şimdi Yahudilerin Tevrat'a yaklaşımı nasıl bir yaklaşım sergilemişlerdir? Önce onu biz Vedat'tan bir dinleyelim.
Yazılı Tevrat'ta her ne kadar rejim cezası ile alakalı hüküm olsa da özellikle Rabbinik Yahudi geleneğinde Musa Aleyhisselam'a Sina Dağı'nda yazılı Tevrat'ın yanında bir de yazılı olmayan sözlü bir Tevrat'ın verildiğine inanılır.
Bak bu cümleye çok dikkat edin.
Bu söz yazılı Tevrat ahkamın bir kısmını içerisinde barındırır. Ancak ahkamın büyük bir bölümü sözlü Tevrat'ın içerisindedir. Dolayısıyla bir konuda hüküm verirken yazılı Tevrat'a başvurmaktan ziyade sözlü Tevrat'a başvurulması gerektiğine inanırlar. Bu konuyla alakalı Profesör Doktor Baki Adam'ın yapmış olduğu bir araştırma var. Baki Adam bir dönem İsrail'de kalmış. Yahudilerin kendi kütüphanelerinden, kendi kaynaklarından bu araştırmayı yapmıştır.
Ankara İlahiyat Fakültesi hocalarından.
Zaten araştırmasının ismi Yahudi kaynaklarına göre Tevrat Baki Adam'ın. O yaptığı araştırmada şu sonuçlara varmış. Sözlü Tevrat, yazılı Tevrat'ın etrafında bir duvar haline gelmiştir. Bu duvar özelliği sayesinde sözlü Tevrat yazılı olanı korumak gayesindedir. Rabbilerin bu anlayışı Yahudiliğin karakterine damgasını vurmuştur. Rabbilerin oluşturduğu sözlü Tevrat, yazılı Tevrat'ı çepeçevre sarmıştır. Öyle ki artık herkesin sözlü Tevrat'ı aşarak yazılı Tevrat'a ulaşması, onu kendi aklı ve bilgisiyle yorumlaması imkansız hale gelmiştir. Yazılı Tevrat'ı sözlü Tevrat'ın içine hapseden ve kendilerinden...
Ya burada sözlü Tevrat dedikleri yani bizdeki sünnetin karşılığı, hadislerin karşılığı. Yazılı Tevrat dedikleri bizdeki Kur'an-ı Kerim'in metninin karşılığı değil
yani
mi?
Yani Musa Aleyhisselam'a bir ahkamın indiğini fakat bu ahkamın yazılı olmayarak indiğini, sözlü olarak indiğini. Bu sözlü Tevrat'ın da ancak nakiller yoluyla yani onlara da isnat sistemi deniliyor.
Aynı bizdeki
evet, isnat sistemi isnat deniliyor.
Sistemin aynısı evet.
Musa Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam'a, Yuşa Aleyhisselam yaşlılar dedikleri onların ihtiyarlar konseline, onlar nebilere, nebiler de daha sonra Sofer'in meclisi denilen Tevrat yazımından sorumlu olan o icma dedikleri meclise naklettirmiş. Onlar da Yahudi halkına bunu ulaştırdıklarına inanıyorlar. Bir isnat sistemi var.
Yani bu sözlü dedikleri bizim vahyi gayri metluv kelimesinin tam karşılığı değil mi?
Evet. Yani yazılı Tevrat vahyi metluv, sözlü Tevrat da vahyi gayri metluv.
Yani Kur'an-ı Kerim'e nasıl vahyi evet. metluv deniyorsa şeye, sünnete vahyi gayri metluv yani Allah'ın Resulullah'ın gönlüne vahyettiği şey olarak anlatılıyor. Ve o da Kur'an'la aynı değerdedir deniyor. Biraz sonra arkadaşlarımız anlatacak. Kur'an'ın üstündedir. Onun için mesela es-sünnetu kadiyetun alel kitap derler. Sünnet kitap üzerinde hakimdir.
Burada da sözlü Tevrat evet. kesinlikle yazılı Tevrat'ın üstünde yetki sahibidir. Evet. Yani sözlü Tevrat'ı aşıp da sizin yazılı Tevrat'tan bir ahkam çıkarmanız, hüküm çıkarmanız çok yanlış bir harekettir. Yazılı Tevrat'ı sözlü Tevrat'ın içine hapseden ve kendilerinden başka hiç kimsenin ona ulaşmasına müsaade etmeyen Rabbiler onun bazı hükümlerini de değiştirmişlerdir. Çünkü sözlü Tevrat onların tamamen tek elinde olduğu için istedikleri gibi oynama yapabiliyorlar. Talmud Rabbileri cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak karşılığında kısas emreden Levililer 24-19-21 ayetlerinin hükmünü de diyete çevirmişlerdir. Bunun dışında zina, katil ve benzeri suçların cezası yani yazılı Tevrat'ta bulunan bunların cezaları ölüm olmasına rağmen Talmud Rabbileri bunu da değiştirmişler. Suçun çeşidine göre kendilerince bir ceza tespit etmişlerdir. Rabbilerin sözlerinin vahiy mahsulü olduğu anlayışı dinde onların görüşlerinin itirazsız ve istisnasız kabulünü doğurmuştur. Onların görüşleri bilinene açıkça ters olsa bile itiraz etmemek gerekir. Tevrat'ın yazılı olan Tevrat'ın onların sana öğretecekleri cümleden ne sağa ne de sola sapacaksın ifadesini Rabbiler onlar sana sağın sol solun da sağ olsun olduğunu söyleseler bile ondan sapmayacaksın şeklinde yorumlamışlardır.
Bizde de o şekilde yorumlayanlar çok var. Bunu gayet iyi biliyoruz yani.
Netice
ne diyordu birisi?
Bu söylenenler Rabbiler için söylenmiş. Evet. Yani Rabbilerin sözleri Tevrat'a birebir değil mi? Tam böyle tam manasıyla zıt olsa bile onların sözünü bırakıp da Tevrat'a falan gitmeyeceksiniz. Tevrat'ın sözü esastır diye. Şimdi benzer
yok,
şeyler Tevrat'ın bizim için
esastır demiyor.
Pardon yanlış oldu. Rabbilerin sözü esastır.
Rabbilerin sözü esastır.
Bizde de
Tevrat bir evet, kenarda.
Bizde de aynı şeyler özellikle bu Kütüb-ü Sitte'nin en kuvvetlisi olarak kabul edilen Buhari ve Müslim hadisleri için söyleniyor. Şunu internette çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Buhari bize taşın yumuşak olduğunu söylese evet taş yumuşaktır. Gerçekte sert olsa bile. yer göktedir, gök yerdedir dese bizim için Buhari'nin dediği esastır. Yoksa biz biliyoruz gök yukarıda, yer aşağıda ama Buhari'den öyle bir rivayetle karşılaşsak ki yer dediğiniz şey yukarıda, gök dediğiniz şey aşağıdadır. Bizim için doğru olan, esas
i̇şte,
olan odur.
İşte aynısı değil
aynısı.
Mi? Aynısı. İşte
yani eleştirilemezlik şeyi.
Yani sağa sol, sola sağ diyorsa öyledir, şey yok.
Ona uymanız lazım.
Yani dikkat ediyor musunuz? Tevrat yok. Yerinde ne var? Sözlü gelenek var. Yani çünkü siz dini istediğiniz şekilde çeviremezsiniz Tevrat'ta. Evet.
Netice itibariyle şunu söyleyelim. Netice itibariyle şunu söyleyelim. Sözlü Tevrat'ın sistemleşip kurumlaşmasından sonra yazılı Tevrat yorumlanabilir bir metin olmaktan çıkmış, ibadette okunan kutsal bir dua kitabı haline gelmiştir. Bundan sonra artık
bugün de Türkiye, İslam alemi asırlardır öyledir. Yani aşağı yukarı uzun asırlardır. Demek ki sapma aynı şekilde oluyor. Aynı şekilde oluyor. Evet.
Bundan sonra artık tek nas kaynağı sözlü Tevrat olmuştur. Yeni ortaya çıkan
tek nas kaynağı, tek kaynak o olmuştur.
Yeni ortaya çıkan bir meselenin çözümü yazılı Tevrat'ta değil, geleneksel sözlü Tevrat'ta aranmıştır. Rabbani Yahudilikte herhangi bir meselede hüküm verme hususunda ilk ve son söz sözlü Tevrat'a aittir.
Evet, yani bu olay artık şeyden çıkmış. Tevrat'a uymaktan çıkmış, tamamen geleneğe uymaya dönüşmüş. Bugün de dikkat ediyorsanız, yani gayet iyi, işte Kur'an-ı Kerim'e davet ettiğiniz zaman herkes size dalga geçer. İşte Kur'an nedir? Sadece insanlara biraz manevi zevk verir. İşte şeylerde okunur. Yani hiçbir işe yaramamış olması için işte cenazede okurlar, kabirlerde okurlar. Bir de güzel sesli hafızlar işte bir ses ziyafeti verirler. Ondan sonra bakarsınız ki yok efendim işte bunun şu makamda okudu da bu makamda okudu. Hangi makamda okursa okusun kardeşim, içeriğine baksana sen. İçerik hiç kimseyi ilgilendirmez.
Şimdi içeriğe vakıf olmadıklarının önemli bir göstergesi de cenaze merasimlerinde nikah veya düğünden bahseden ayetlerin aşırı olarak okunuyor olması. O da bir ilginç. Yani ne okuduğunun da farkında değiller. En azından bari ölümden, ahiretten bahseden ayetleri okusalar yine bir şekilde olacak ama bakıyorsunuz adam Bakara suresi 222. ayeti cenaze merasiminde okuyabiliyor. Özellikle numara söyledim ki merak edilip bakılsın diye.
Acaba olsun, söyle, bir cenaze söyle, merasiminde bahsedilebilir mi? Millete bir söyle, merak etmeyenler de olabilir.
Evet, yani kadınların özel hallerinden bahseden bir ayet-i kerime. Onu cenaze merasiminde aşırı olarak milleti ağlatmak maksadıyla okuyabiliyorlar yani.
Yani önemli olan şey değil ki zaten.
Ne okunduğu da önemli değil.
Değil. Yani şimdi biraz sonra görülecek. Bizde de aynen o şekilde olmuştur. Aynen o şekilde olmuştur. Şimdi bu bir nesih dediğimiz bir şey var. Allah-u Teala Bakara suresinin 106. ayetinde şöyle diyor, Estağfirullah, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلًا. Biz bir ayeti nesk eder ya da unutturursak onun ya daha hayırlısını ya da mislini getiririz. Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik eder. En önemli özelliği odur. Zaten tasdik etmezse önceki toplulukların inanması gerekmez. Ali İmran 81'de Allah-u Teala diyor ki nebilerden söz aldığımızda onlara şöyle dedik. Eğer size kitap ve hikmet veririm de onu tasdik eden bir Resul gelirse ona mutlaka inanacaksınız. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiği kitaba inanmaları için kendi kitaplarını tasdik etmesi gerekir. O olmazsa olmaz şarttır. Bugün biliyorsunuz bizde öyle bir yerleşmiş gelenek vardır ki Kur'an, Tevrat, İncil'i tasdik eder ama bugünkini değil. Kardeşim karşındaki adam kendi elinde Tevrat olduğuna, İncil olduğuna inandığı kitabı tasdik etmeyen bir kitaba nasıl inanacak? Tasdikle değil, tahrifle gideriz. Dolayısıyla hiçbirisinin inanma görevi doğmaz. Şimdi, peki misliyle ya da hayırlısıyla nesi? Yani Kur'an-ı Kerim önceki kitapları neshetmiştir. Misliyle ne demek? Buradaki ayetlerin çok büyük bir bölümü Adem Aleyhisselam'dan beri gelen kitapların aynısıdır. Yani nesih, nüsha. Bizim Türkçemizde kullanılır ya, nüsha yerine ha'yı kullanmıyor İstanbul'dakiler mesela ama Anadolu'dakiler kullanır. Nüsha der değil mi? O zaman nüsha nesh edilmiş şeyi. Yani Kur'an-ı Kerim önceki kitapların son nüshası dediğimiz zaman önceki kitaplarda olanın çok büyük bir bölümünü almış. Ama son nüsha, mesela şurada bizim doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bunun 5. baskısı bu. Peki 5. baskının 4. baskıdan bir farkı var mı diye sorulur. Bunu mesela ben yazdığım için ben kendime göre ne yaparım? Bazı iyileştirmeler yaparım. Ama gene 4. baskısını görenler ile 5. baskısını görenler çok büyük bir fark bulamazlar. İşte Cenab-ı Hak bu Allah'ın koyduğu kanun. O kanunu Allah bizim içimize koymuş. Yaratılışımızda var. İşte Allah o kanununu, yani o kanunu biz koymuş değiliz ki. Allah o kanunu kendi kitabında da kullanıyor. Diyor ki, hayırlısıyla da nesk ederim. Yani şimdi bizim de içimize koyduğumuz için biz burada ne yapıyoruz? Bir takım gördüğümüz hataları düzeltiyoruz, bazı ilaveler, bazı çıkarmalar yapıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim, önceki kitapların büyük bölümüyle aynısıdır. Aynısıyla, misliyle nesk etmiştir. Yani son nüsha ya da nüsha, nüshasıdır. Bazı konularda hayırlısıyla nesk etmiştir. Şimdi bu nesih konusu çok tartışılıyor. Bu konuda bize şimdi Yahya özet bir bilgi verecek. Onu bir dinleyelim.
Evet bu Yahya. Nesih Arapça bir kavram tabii. Önce bunun Türkçe olarak ne manaya geldiğini bir görmemiz lazım. Ardından terim olarak fıkıh geleneğinde, tefsir ve hadis geleneğinde ne anlamı geliyor? Bunu bir görelim. Nesih, sözlük anlamı olarak hocamızın da biraz önce ifade ettiği gibi bir şeyi bir şeye nakletmek, yazmak manalarının yanı sıra iptal etmek, değiştirmek, izale etmek gibi anlamlara gelen bir kelime. Sözlükte böyle. Kur'an-ı Kerim'de de bu manalardan bazılarına denk gelecek olan ayet-i kerimeler var. Bir de bunun bir usulü fıkıh terimi olarak bir karşılığı var ki bu nesih teorisi olarak bilinir ve her üç disiplinde de yani fıkıhta da, tefsirde de, hadiste de nesih teorisi oldukça sık işlenir. Nasıl bir tarif yapılır? Şu şekilde bir tarif yaparlar nesih için. Derler ki, önceden gelmiş şer'i bir hükmün daha sonra gelen şer'i bir delille ortadan kaldırılması veya değiştirilmesidir.
İşte burada bir şey var, bir algı evet. Yönetimi var, müthiş bir algı yönetimi var, çok dikkat edin.
Şimdi biraz önceki ayeti hatırlayalım, Bakara suresinin 106. ayetini. Cenab-ı Hak nesi tarif ederken orada ayetleri Cenab-ı Hak ya hayırlısıyla ya da en azından dengiyle nesh edeceğini söyledi. Ama nesh eden yine bir ayet.
Tabii ayeti ayette.
Şimdi burada tanıma dikkat edelim lütfen. Burada şöyle bir tanım yaptılar özellikle. Önceden gelmiş şer'i bir hükmün.
Şimdi şer'i hüküm daha, dediğiniz zaman her şey giriyor.
Evet, her şey giriyor işin içine. Her şey giriyor işin. Daha sonra gelmiş şer'i bir delille kaldırılması. Bakın bir ayetle kaldırılması demiyorlar. Şer'i delil dedikleri için daha sonra nesihte şu tartışılıyor. Acaba nesih dediğimiz şey bir, Kur'an'ın önceki kitapları neshetmesi midir? Evet bu olmuştur. Bunu zaten çoğunlukla kabul ederler.
Ama burada ne derler? Kabul ederler. Oradaki nesih yürürlükten kaldırma diye.
Tabii tamamen geçersiz kılma.
Geçersiz kılma diye kabul ederler. Halbuki
misliyle veya hayırlısıyla pek düşünülmez.
Misliyle nesh ettiğini kabul etmek zorundasın. Buradaki hükümlerin birçoğu o kitaplarda olmak zorunda. Yani onu yürürlükten kaldırmıştır dediğin zaman artık onun bir anlamı yok.
Evet.
Ama işte bu yaklaşımla diğer kitaplara inananların Resulullah'a inanması gerekmiyor. Evet.
Şer'i delille kaldırılması dediğine göre işte biz siz şer'i delil nedir diye soruyorsunuz. İşte o zaman Kur'an şer'i delildir ama sünnet de yani Resulullah'tan nakledilen hadisler de şer'i bir delildir.
Az önce sözlü.
Dolayısıyla sözlü gelenek.
Sözlü gelenek.
Sözlü gelenek. Yani vahyi gayri metlu ki bunun karşılığı kitaplarda. Dolayısıyla önceden gelmiş bir ayetin yani Kur'an ayetinin daha sonra Resulullah tarafından kaldırılabileceği de kabul edilmiştir büyük çoğunluk tarafından. Yani bir hadis Kur'an'da var olmuş olan bir hükmü yürürlükten kaldırabilir diye
ve bugün çoğunluğun kanaati var. Onunla alakalı evet. olacak evet.
İşte genel manada nesih bu şekilde tarif ediliyor. Bununla ilgili iki kavram var yakından çok sık kullanılır. Bir nasih kavramı, bir de mensuh. Nasih, mensuh diye geçiyor bu. Şimdi nesih, bu teorinin genel adı. Nasih, daha sonra gelip hükmü kaldıran delile deniyor.
Misliyle diye bir mantık yok bak, dikkat misli edin. Yok. Yani ayette, Kur'an-ı Kerim'de evet. olan kelimelerin hiçbirisi bu tanımda yok. Allah ayeti ayette dedi, bunlar ayeti şer'i hükümle dediler. Allah misliyle ya da daha hayırlısıyla dedi, bunlar onu hiç dikkate almadılar. Hayır,
dikkate şu şekilde alıp fazlasını bile söylüyorlar. Diyorlar ki, nasihin, yani sonradan gelip hükmü kaldıran şeyin, öncekinden daha hafif, öncekiyle daha yani eşit seviyede olabileceği gibi, daha ağırıyla da nesih mümkündür. Bak Cenab-ı
Hak
106.
Yani dikkate almış olmuyorlar yani. Allah'ın evet, dediğini yani. Dikkate almış olmuyorlar.
Yani ya hayırlısı veya dengiyle biz değiştiririz ancak diyor Cenab-ı Hak. Bunlar diyor ki hayır daha ağırıyla da değişme mümkündür ve bunu sünnet de yapabilir. Kalkar Resulullah bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırabilir diye. Genel olarak bu şey yapılıyor. Bir istisna olarak İmam-ı Şafii'yi burada söylemek lazım. Teoride İmam-ı Şafii der ki Kur'an'ı nesheder, sünnet, sünneti nesheder. Ama ne Kur'an sünneti neshedebilir, ne de sünnet Kur'an'ı neshedebilir. İkisi birbirinin sahasına karışmaz.
Karışmaz diye ama, der ama.
Teoride böyle der ama pratikte ne olduğunu herhalde biraz sonra Fatih evet. Hocamız söyleyecek.
Ya da hemen söylesin istersen, şey yapmasın, unutulmasın evet. şeyde. Yani şimdi diyor ki, Kur'an Kur'an'ı, sünnet sünneti neshetmez. Ya bu ne demek yani? Bakın bunun hiç ayetle uzaktan yakından alakası yok. İmam Şafii'nin Er Risalesi'nde. Evet, oku bakalım orada
evet,
ne
İmam
diyor?
İmam Şafii'nin Er Risalesi şu eser. Bu çok meşhur bir eserdir. Bilenler bilir. Bu bizim dini ilimlerde ilk usul kitabı olarak bilinir ve İmam-ı Şafii'ye nispet edilir. Er Risale. İşte şimdi okuyacağım metin bunun tercümesi. Yahya hocamın da dediği şeyi tekrar ederek başlıyorum. Şöyle demişti
evet,
ki
evet, bizim Kitap ve Hikmet dergisinden
evet,
okuyor.
Evet, Kitap arada, ve Hikmet dergisinin evet, 8. sayısında bu konuda başyazı bununla alakalıdır. Abdülaziz Bayındır hocamızın Nebi'yi ve Ulema'yı Tanrılaştırma yazısında İmam Şafii'nin bu
Nebi'yi ve Ulema'yı Tanrılaştırma
nesih evet. konusundaki bu görüşü ve bu görüşün içerisindeki tutarsızlık burada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ben onu çok kısaca naklediyorum. Şimdi İmam Şafii diyor ki gerçekten de Kur'an sünneti sünnette Kur'an'ı neshedip yürürlükten kaldıramaz. Sünnet tamam. ancak bir başka sünnetle neshedilebilir.
Bak Kur'an sünneti neshedemez diyor. Ya sünnet kelimesi de çok problemli ama o konuya girmeyelim. Kur'an kaldıramaz diyor. Evet.
Hemen devamında İmam Şafii bunun gerekçesini yani böyle bir tercihte bulunmasının gerekçesini şöyle ifade ediyor. Diyor ki sünnet Kur'an ile neshedilir denirse rejim cezasının zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 kamçı vurun mealindeki Nur suresinin 2. ayetiyle neshedilmiş olması ihtimali ortaya çıkar.
Rejim cezası neshedilmiş olabilir çünkü Kur'an-ı Kerim'de rejim yok. Resulullah uygulamış. Aman maazallah yani. Şimdi biliyorsunuz geçen de işte geçen haftaydı galiba. 25 Ekim. İşte 2 hafta tam olmamış. Bir olay olmuştu. Onu bir şey yapsana, bir anlatsana. Mağazalarda öyle bir olay yapılamazdı gibi bir şey yani bak.
Afganistan'ın Taliban kontrolündeki Gor vilayetinde Roxahana ismindeki 19 yaşındaki bir kız ailesi tarafından istemediği bir adamla evlendiriliyor. Daha sonra bu kız 25 yaşındaki bir gençle...
Bak şimdi İmam Şafii bir babanın bakire kızını istediği kişiyle evlendirmesini kabul eder. Kızın itiraz hakkı yoktur. Sadece bazı ufak tefek şartlar vardır. İşte burada Afganistanlı bir arkadaşımız var. Diyor ki o evlendirdiği kişi de yaşlı bir kişiymiş. Evet.
Daha sonra bu genç kız 25 yaşındaki bir gençle kaçarken yakalanıyor. Kaçarken yakalanıyorlar. Ve hemen Taliban yönetimi bir çöl mahkemesi kuruyor ve kıza rejim cezası veriyor. Gence de kırbaç cezası veriyor. Ve çöle getirip kızı yere gömüp taşlayarak öldürüyorlar. Bunu da videoya çekip internette yayınlıyorlar. Daha sonra işte haberler çıkıyor.
Evet, tamam. Şimdi sen devam et. Yani diyor ki bu olmazdı diyor.
Onu kurtarmak için.
Onu kurtarmak için. O kızın orada taşlanarak öldürülmesi için bu şey yapmış. Bakın fetva veriyor. Diyor ki bakire kızı babası istediğiyle evlendirir. Hiçbir delilleri yoktur. Bakın ne Kur'an'dan ne sünnetten en küçük bu fetva %100 Kur'an'a da sünnete de aykırıdır. %100. Bakın bu sözlü geleneğe de aykırı, şeye de aykırı yani hadise de aykırı. Böyle bir hadis yoktur. Bunu bizim bu kitapta isteyenler ayrıntı bulabilir. Peki ondan sonra yaptığı tarifin de Kur'an'la Resulullah'ın uygulamasıyla uzaktan yakından alakası yok. Ve şimdi neler söylüyor? Devam et.
İmam-ı Şafii bu gerekçeyle yani rejim ortadan kalkar gerekçesiyle ben Kur'an ile sünnet arasında herhangi bir nesih ilişkisini kabul edemem diyor ama bu defa şöyle bir iş yapıyor. İmam-ı Şafii sünnet Kur'an'ı nesedemez der ama rejim cezasını korumak için Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri ile Nur suresinin 2. ayetinin hükümlerini bir rivayetle nesheder.
Bak, diyor ki sünnet Kur'an'ı neshedemez diyor ama bir hadiste 3 tane ayetin hükmünü ortadan kaldırıyor.
Teoriyle pratiği tutmuyor.
Yani hem de aynı yerde, aynı bölümde söylüyor. Yani bir yukarıda hani bunu ayrı ayrı bölümlerde, ayrı ayrı kitaplarda olsa tamam. Ama aynı yerde diyor ki sünnet Kur'an'ı neshedemez. Ondan sonra da rejim cezasını kurtarmak için peki ne yapacak? Bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor. Bir hadisle bak şimdi o hadis neymiş? Dinleyin.
O hadis mealen şöyle. Benden alın. Benden alın. Resulullah söylüyor bunu. Allah onlar için bir yol açtı.
Çünkü şeyde Nisa suresinin 15. ayetinde Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah وَالَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan o fuhşi işleyip gelenler var ya, yani o zina yapanlar, فَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Sizden 4 kişiyi onlara karşı şahit getirin. فَاِنْ شَهِدُوا 4 kişi şahitlik yaparsa ki bu kadın suç işlemiştir, o zina suçunu işlemiştir. فَاَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Evlerde tutun onu. Evlerde yani bu hapishanelerde değil. Evde ev hapsine şey yapılıyor. Çünkü orada kadın korunmuş oluyor. Böyle bir kadın dışarıya çıksa onu herkes rahatsız eder ama evde koruma altına almış oluyor. Diyor ki hatta yeteveffahunnel mautu ölüm gelip onları alıncaya kadar ölene kadar orada kalsınlar. Ev yec'alallahu lehunne sebile ya da Allah'ın onlara bir yol açmasına kadar. Çünkü bir ayet daha gelecek. Ayet gelene kadar ölebilirler. O ayet gelinceye kadar beklesinler diyor. Evye canallahu lehune sebiyle. Resulullah burada demiş ki, sebil diyor ya, yani bir yol açıncaya kadar. Devam et onu. Benden alın.
Allah onlar için bir yol açtı. Bekar.
Yola bakın, yol açtı. Yol açtı derken ne anlarsınız? Yani kapıyı açtı çıksın dışarı, gitsin işine gücüne değil mi? Kurtuluş yolu. Başka bir şey olmaz ki. Yani ayette belirtti ya, hayırlısıyla bir nesih gelecek demiş oluyor Cenab-ı Hak. Evet.
Bekar bekarla zina ederse 100 kamçı ve 1 yıl sürgün.
Bak bir de ilave geldi. Bekar bekarla zina ederse 100 kamçı 1 yıl sürgün. Şimdi bir kızcağızın 1 yıl sürgün edildiğini düşünün. Onu gittiği yerde kim şey yapar? Tamamen fuhşun kucağına attın gitti. Evet.
Dul ile olursa 100 kamçı ve rejim gerekir.
Bak 100 kere kamçı bir de rejim ayrıca. Ya nasıl bir yol şey, yani müjde Allah yol açtı. Ne oldu? 100 kamçı yiyeceksin. Ay güzel. Bir de taşlanarak öldüreceksin. Bu nasıl bir yol? Şimdi bununla 3 tane ayetin hükmü ortadan kalkmıştır diyor İmam Şafii. Görüyor musunuz bakın? Bunu yani şeyden meseleyi ne hale getiriyor? Evet devam et sen şimdi Yahya.
Evet. Parantez büyüktü.
Parantez büyük kapattık ama, şimdi. Ama çok önemli bir evet. Parantez yani.
Nasih ve mensuh ne demek onu söylüyordum en son. Nasih nesheden hükme verilen isim, mensuh da hükmü kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükme verilen isim. Bunu söyledikten sonra kitaplar neshin yani bu anlatıldığı şekilde nesih teorisinin 3 şekilde mümkün olabileceği hususunda görüş ileri sürerler. Derler ki nesih vardır ve 3 şekildedir. Ne bunlar? Birincisi derler ki bazı ayetler vardır. Bugün itibariyle Kur'an'da bulunuyordur. Yani lafzı vardır ama hükmü kaldırılmıştır. Okuruz ama hükmü kaldırıldığı için onunla o hükmüyle amel edilmez bugün. Bu bir. Biraz sonra örnek vereceğiz. Sadece başlıkları söylüyorum. İkincisi bazı ayetler yoktur bugün Kur'an-ı Kerim'de ama hükümleri bakidir. Açar Fatiha'dan Nas'a kadar bulamayız öyle bir ayet. Ama zamanında vardır, kaldırılmıştır ama hükmü devam ediyordur. Buna da metni mensuh, hükmü baki örneği verilir, adı verilir. Üçüncü olarak da derler ki lafzı da hükmü de kaldırılmış olan ayetler de vardır. Şimdi ben bugünkü derse konuyu getirebilmek için tersten hemen bir iki dakikada özetlemeye çalışayım. Şimdi bir şey hem Kur'an'da yok hem de hükmü yok. Nedir bu? Nasıl olabilir böyle bir şey? Buna şöyle bir örnek verirler. Ayşe validemize dayandırdıkları bir rivayet var. Ayşe validemiz şöyle dedi diyorlar. Diyor ki Ayşe validemiz zamanında Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardı. Bilinen 10 emzirme haramlık hükmü doğurur. Yani bir kadın bir çocuğu 10 kez emzirirse artık bir süt akrabalığı ortaya çıkar. O kadının kendi çocuğu olmasa da o sütü emzirmekle onun kendi çocuğu olur ve bunun diğer çocuklarıyla evlenmesi haram olur. Yani bir süt ısımlığı doğar. Önceleri böyle bir ayet vardı diyor Kur'an-ı Kerim'de. Daha sonra bu ikinci bir ayetle değiştirildi. Nedir o ikinci ayet? İkinci ayette şudur. Bilinen 5 emzirme haramlık hükmü doğurur.
Peki o ikinci ayet ne zaman
i̇kinci
gelmiş?
İkinci ayette yok.
Ne zaman gelmiş?
Kur'an-ı Kerim'de. Yani daha sonra gelmiş.
Peki bu 10 tane emzirme var mıymış Resulullah vefat ettikten sonra?
Ya sonra değil. Yani bu 5'e indirilmiş ya. Hı. Geçici artık hükmü baki olan hüküm budur. 5.
Tamam hangi ayette var?
Ama o da yok bugün işte ilginç olana. Yani mensuh olan lafzen de hükmen de yok. Ama nasih yani hükmü kaldıran diyor ki o da vardı ama daha sonra onun metni kaldırıldı Kur'an'dan ama hükmü baki bugün. Yani evet. Hala 5 yani bir kadın bir çocuğu 5 kez emzirirse o zaman ancak süt hısımlığı sabit olabilir. Ama diyorlar o ayette bugün yok.
Peki ne olacak şimdi?
Şimdi ne oldu? Bilinen 10 emzirme eskiden vardı Kur'an-ı Kerim'de. Metni kaldırıldığı gibi bugün hükmü de yok. Örnek bu yani.
Esas konumuza evet. Şey yapalım.
İkincisi de bugün Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz halde hükmü değiştirilmiş veya kaldırılmış olan ayetler var. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz ki nesih denince daha çok anlaşılan bu. Buna da en çok verilen örnek Enfal suresinin 65 ve 66. ayetleri. İşlemiştik burada. Kısaca söyleyeyim sadece. 65. ayette Cenab-ı Hak müminlere hitaben diyor ki sizden sabırlı olan, oranları söyleyeceğim sadece, bir kişi 10 kişiye galip gelebilir. Yani 1'e 10 bir oran belirliyor savaşta, Allah savaş hususunda.
20 tane savaşçınız varsa 200 kişiye galip gelir.
Galip gelebilir diyor. Bir sonraki ayette Cenab-ı Hak el-âne haffefallahu ankum. Şu andan itibaren Allah size bir hafifletmede bulundu diye gelen bir sonraki ayette Cenab-ı Hak bu oranı 1'den 2'ye indiriyor. Yani deniliyor ki işte bu 66. ayet 65. ayetin hükmünü kaldırdı. Dolayısıyla bu metni Kur'an'da baki olduğu halde hükmü mensuh olan bir ayettir.
Bakın ne kadar güzel. Evet. Yani 20 kişi, 200 kişiyi yener derken şimdi diyor ki işte 20 kişi 40 kişiyi yener getiriyor. Yani sizden 100 kişi olursa 200 kişiyi yener diyor. Dolayısıyla sorumluluğu azaltmış oluyor. Ne oldu? Hayırlısıyla nesketti ve ayet ayeti nesketti. Bu tamı tamına uygun. Evet.
Evet. Üçüncüsü işte bugünkü esas konumuzla ilgili olan da deniyor ki bir nesih çeşidi daha var. O da şudur. Bugün Kur'an'da öyle bir ayet yok. Kaldırılmış ama hükmü halen devam ediyor. Nedir nasıl? O? O da zamanında Kur'an-ı Kerim'de hem de Ahzab suresinde bir ayet varmış rivayetlere göre. Neymiş o ayet? 5-6 farklı rivayet çeşidi var ama en meşhuru şu. Şöyleymiş ayet. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneya fercumuhuma elbettete nekâlen minallah vallahu azizun hakim. Eşşeyhu ve şeyhatu, yaşlı bir erkek ve yaşlı bir kadın. İzâ zeneya, eğer zina ederlerse birbirleriyle, fercumuhuma, ikisini de recmedin. Yani taşlayarak öldürün. Elbettete, kesin olarak. Asla şey yapmayın
sanki
yani.
Allah'ın emri sanki kesin.
Kesin olarak. Nekâlen minallah. İşte Allah'tan bir ceza ve ibret olması için böyle yapın. Vallahu azizun hakim. Çünkü Allah güçlüdür ve yerinde doğru karar verir. Diyorlar ki Ahzab suresinde zamanında böyle bir ayet vardı. Daha sonra bu ayet yürürlükten, pardon yanlış söylüyorum, metin olarak Kur'an-ı Kerim'den kaldırılmıştır ama hükmü halen devam etmektedir. Yani metinde de aslında kendi rivayet ettikleri metinde de olmayan bir şeye çevriliyor. Şimdi şeyh ve şeyha kelimesi Arapçada yaşlı erkek ve yaşlı kadını ifade etmek için kullanılan iki kelime.
Evli mi bekar mı?
Yaşlı, evli de olabilir, bekar da olabilir.
O da yok yani, o da yok.
Ama bunu şu şekilde anlıyorlar. Evli bir erkek ve evli bir kadın zina ederlerse onları recmedin.
Ya onlara şeyh denmez ki.
Evet.
Arapçada.
Yani ona es-seyyibu kelimesine çeviriyorlar yani.
Ama seyyib de tutmuyor orada.
O da tutmuyor aslında.
Seyyib
yani.
dul demektir. Evet. Tutmuyor yani. O da tutmuyor.
Hiçbir şekilde tutmuyor.
Yani az önce şeyin Fatih'in okuduğu hadisteki o kelimeler de tutmuyor. Seyyiple zina ederse, dul ederse, peki evliler yaparsa ne olacak? Bekarlar, bekar anladık. Evliyse adamlar ne olacak? O da ona girer. Şimdi yalan söylemek o kadar zor bir şeydir ki her şeyi düşünemezsiniz o anda. O uğraşta dur. Dolayısıyla bunların hepsi biraz sonra şey yapacağız. Cenab-ı Hakk'ın kitabına sonradan yapılmış olan iftiralardır. Ama Müslümanların şeyi şu. Yahudiler yaptı dedik mi? Az önce Vedat okudu. Yahudilerin yaptıklarını. Hiç kimse ses. Tabii yaparlar onlar. Ama bizde olmaz. Ya siz insan değil misiniz kardeşim? Siz imtihana tabi değil misiniz?
Evet. Evet. Bu ayet diye söylenen bu cümleler, yani eşşeyhu ve şeyhatu idâ zeneya diye baştan ifade, 6 farklı çeşitte rivayet edilmiş ve bunlar kütüb-ü sitte olarak veya kütüb-ü tis'a olarak bildiğimiz meşhur 6 veya 9 hadis kitabında geçen rivayetler. Yani Muvatta'da var, Ahmet bin Hanbel'de var, ondan sonra Hakim'de var, Beyhaki'de var. Hepsinde geçiyor bu ibareler. Bir de daha kuvvetli olarak Buhari'sinde, Müslim'inde, daha sağlam olanlarında geçen ve Hazreti Ömer'e isnat edilen bir husus var. O da şu. Deniyor ki Hazreti Ömer bir gün bir cuma hutbesine çıkıyor ve şu cümleleri söylemiş. Aynen okuyorum burada. Şüphesiz ki Allah Muhammed'i hak peygamber olarak gönderdi ve ona bir kitap indirdi. Allah'ın indirdiği bu şeyler içerisinde, yani kitabın içerisinde rejim ayeti de vardı. Yani biraz önce okuduğumuz o şey var ya, Eşşeyhu ve Şeyhatü diye başlayan, bu da vardı. Bizler o ayeti okuduk, ezberledik, anladık. Ve bundan dolayıdır ki Resulullah birilerini zina ettiği için recm etmiştir. Bundan dolayı, bu ayetten dolayı ve ondan sonra biz de rejimde bulunduk. Yani onun vefatından sonra da biz recm etmeye devam ettik. Ama diyor, öyle bir zaman gelmesinden korkarım ki birileri çıkacak diyecekler ki biz Allah'ın kitabında rejim falan bir şey göremiyoruz. Nerede var? Hiçbir ayette yok diyeceklerinden korkuyorum. Ve Allah'ın bu indirdiği farizayı terk ederek sapıklığa düşmelerinden korkuyorum. Bu bir haktır. Yani erkek ve kadınlardan zina eden kimse üzerine rejim Allah'ın kitabında sabit bir haktır demiş bunu Hazreti Ömer. Kim diyor? Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Muvatta ve Ahmet bin Hanbel. Yani bizim en güvenilir diyebildiğimiz hadis kaynaklarında bile bu var. Ve bir rivayet daha naklediliyor Hazreti Ömer'den. Güya Hazreti Ömer demiş ki, insanlar Ömer Kur'an'da müdahalede bulunuyor, Kur'an'a müdahalede bulunuyor diyeceklerinden korkmasaydım, ben bu ayetleri Kur'an'ın içine sokardım.
E ne oluyor şimdi?
Yani şimdi bu söz bir insanı kafir eder yani. Sokması mı hata Hazreti Ömer'in, sokmaması mı bir hata? Yani Kur'an'dansa eğer nasıl sokmazsın sen, insanlar bir şey diyeceklermiş diye.
E kendi içinde nasıl çelişiyor görüyor musun?
Böyle bir şey olabilir mi yani, Hazreti Ömer böyle bir şey yapar mı?
Yani madem vardı
ve uyguladık
evet. diyorsunuz. Evet. Bir uygulanmış olması demek onlarca kişinin bu işten haberdar olması demektir. Mesela bununla ilgili şey anlatılanlar var. Ne söylüyorlar şeyde?
Evet, işte olay şey kısaca nesi evet. teorisi böyleydi. Fıkıhı.
Mesela bu rivayetle ilgili anlatılanlar var. Ömer radıyallahu anh.
Yani işte güya Ömer radıyallahu anh bu Musaf'ın toplanması esnasında Zeyd bin Sabit
yani geliyor. Yani yazılması. Evet.
Geliyor diyor ki böyle bir ayet var. Zeyd bin Sabit'e söylüyor. Bu kurulun başında o var. Diyor ki bunu şey yapalım, Musaf'a ekleyelim. O da diyor ki senin dışında bu ayetin Musaf'ta olması gerektiğine dair herhangi
yok, böyle bir ayet olduğuna
dair bir şey var mı, bilgi var mı, şahit var mı? O da diyor ki sadece benim. O zaman diyor tek şahitli olmaz, en az iki şahit lazım diyor ve reddediyor. Ama
peki yani eğer bu ayet vardıysa yani bir insanı recm ederken ne diyor Allah? وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Evet. Müminlerden bir grup onların çektikleri cezaya şahitlik yapsın. Yani herkesin duyacağı bir olay bir tek kişi tarafından olur mu?
İlginç başka bir şey de bu rivayeti rivayet edenlerin arasında Zeyd bin Sabit'in ismi de geçiyor.
Adam yanılmıştı. Ne bilsin sen öyle bunu bulacağını.
Yani bizzat senden başka şahit yoksa olmaz diyen adam da bunu rivayet edenler arasında bizim külliyatta ismi geçiyor.
Evet. Evet. Yani işte görüyorsunuz. Şeyler gerçekten bugün çok ciddi bir sıkıntı var işin içerisinde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rejimi uyguladığına dair rivayetler var. İstersen o rivayetleri kısaca bir özetle.
Çok kısa hemen ben bir şey
çünkü
yapayım.
Çünkü biraz daralmaya evet. başladı.
Bu hocam biraz önce Enam suresinin 90. ayetinde Resulullah'ın önceki şeriatları hakkında herhangi bir ayet inmediyse uygulama yükümlülüğü olduğunu zaten hatırlattı. Bununla örtüşen bir takım rivayetler bizim hadis külliyatında var. Çok da zengin bir müktesebata sahibiz bu konuda. Ben kısaca onları geçeyim. İlki Maiz bin Malik el-Eslemi diye bir kişiden bahsediliyor. Bu rivayetlere göre ki bunun 15 ayrı ravisi var. 15 ayrı ravi sahabeden bunu rivayet ediyor bize. Bu adam peygambere geliyor diyor ki ben zina ettim beni temizle diyor. Resulullah da onu gönderiyor, ilgilenmiyor, dinlemek istemiyor. Sonra ikinci gün tekrar geliyor, üçüncü gün tekrar geliyor, dördüncü gün tekrar geliyor. Rivayetlere göre peygamberimiz de etrafına diyor ki ya bunda acaba bir rahatsızlık mı var? Yani bu niçin sürekli geliyor aynı şeyi söylüyor? Diyorlar ki bunda herhangi bir rahatsızlık yok ya Resulallah. Aklı başında birisi. Peki diyor bu acaba şu an sarhoş olabilir mi? Aklından bir zor olabilir mi? Bir bakın. Yok diyor. En nihayetinde peygamberimiz bu adam 4 kez geldiği için şey yapıyor. Recmedin bunu diyor. Hatta işte rivayetlerde rejim edilirken kaçmaya çalıştığı acılardan, ondan sonra sahabelerden birkaçının önüne geçtiği, kaçmasına engel olduğu, bunu öldürdüğü, hatta Resulullah'ın da keşke kaçsaydı, niçin engel olduğunuz şeklindeki rivayetler bizim hadis kaynaklarında zikredilir.
Ama istersen bu iki tane Yahudi gelmişti.
Tabii ona da, şey da bu bundan yani. Şey. Yine benzer bir hikaye bizim kaynaklarımızda, bir kadın geliyor işte, ben zina yaptım, hamileyim diyor. Peygamberimiz çocuğunu doğur, öyle gel diyor. Ondan sonra çocuğunu doğuruyor. Peygamberimiz git bu çocuğu birazcık büyüt, öyle gel diyor. En nihayetinde kadın bir süre sonra geliyor ve Peygamberimiz onu da rejim ettiğine dair rivayetler var. Bir de işte yine Müslümanlardan olarak bir işçi çalıştığı efendisinin eşiyle zina ettiğini söylüyor. Ondan sonra bu olay Peygamberimize naklediliyor. Peygamberimiz bu bekar olduğu için buna 100 değnek ve sürgün cezası verdiği rivayet ediliyor. Kadına da evli olduğu için rejim edildiği. Ve en nihayetinde iki tane Yahudi rivayeti var bizim kaynaklarımızda. Neredeyse bütün şeylerde geçer bu. Bu kişiler Medine'de diyorlar ki bunlar zina etmişler. Ne yapalım? Şeye gidin, Muhammed Aleyhisselam'a gidin, bu olayı anlatın, bakalım o ne diyecek. Ve bunlar geliyor Peygamberimize, zina edenin cezası nedir diyor. Peygamberimiz bu konuyla ilgili ayet hüküm olmadığı için Tevrat'ta bunun hükmünün ne olduğunu araştırmaya koyuluyor.
Çünkü Enam 90. ayet ona bu emri veriyor.
Veriyor. Bu defa Yahudilere soruyor, Yahudi ilim adamlarına, ki çeşitli isimler zikrediliyor şeylerde, kaynaklarda. Onlar diyorlar ki biz zina eden kişiyi işte döveriz, sopa atarız, yüzünü işte karalar çalarız. Sonra da işte bir bineğe bindirip teşhir ederiz. Peygamberimiz de onların içlerinden bir tanesi, ismi Suriya diye geçiyor, bir alim, diyor ki yemin edebilir misin Tevrat'ta zinanın cezasının bu olduğuna? Bu defa sıkıştırınca diyor ki hayır, böyle bir şey yok. Tevrat'ta bunun cezası rejimdir diyor. Başka bir rivayette Peygamberimiz doğrudan Tevrat'ı açtırıyor, okuyun diyor. Birisi elini o ayetin üstüne koyuyor. Abdullah bin Selam müdahale ediyor. Elini çek oradan diyor. Sonra işte
Abdurrahman okudu oradaki şeyi. Tevrat'taki ibareleri.
Yani orada evet. Rejim oldu. Ve en nihayetinde şu ifade önemli. Peygamberimiz diyor ki ben unutulmuş ve karartılmış olan bu Allah'ın hükmünü ihya edeceğim diyerek bu Yahudilerin rejim edilmesine karar veriyor. Yani bizim şeydeki rivayetler böyle hadis külliyatında. Evet. Evet, bundan çok daha önemlisi en nihayetinde, ki hocam belki yine temas edecektir, Muvatta'da, Kitab-ül Hudud'da geçen bir rivayet var. O rivayeti ben mealini şöyle okuyayım çünkü önemli. Bu cezanın en nihayetinde aldığı şekli gösteriyor.
Şimdi bak, Muvatta İmam Malik'in eseridir. İmam Malik Medine'lidir. Medine biliyorsunuz bu dinin ilk yaşandığı yerdir. Dolayısıyla oradan gelen rivayetler daha önemlidir.
Evet. Evet. Rivayet mealen şöyle, Muvatta Kitab-ül Hudud'da geçiyor. Bir erkek zina itirafında bulunmuştu. Allah'ın elçisi sopa istedi. Kırık bir sopa getirildi. Daha iyisi olsun dedi. Yeni bir sopa getirildi. Budakları yontulmamıştı. Bundan hafif olsun dedi. Düzgün, yumuşak bir sopa getirildi. Allah'ın elçisi emretti. Adama sopa vuruldu. Sonra şöyle dedi. Ey insan, artık Allah'ın koyduğu sınırlardan kaçınmanızın zamanı geldi. Kim bu pisliklerden bir şey yaparsa Allah'ın örtüsüyle örtünsün. Çünkü bize yüzünü gösterene Allah'ın kitabını uygularız. Belki bir de şunu söyleyebiliriz. Şöyle bir rivayet de bizim kaynaklarımızda geçiyor. Yine Buhari'de var bu. Kitab-ül Hudud'da. Abdullah bin Ebi Evfa'ya Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem rejim cezasını uyguladı mı diye soruyor Şeybani. Evet dedi diyor, evet diyor. Nur suresinden önce mi sonra mı dedim, o da bilmiyorum dedi. Yani böyle bir soru sorma ihtiyacını hissediyor Abdullah evet. bin Ebi Evfa'ya.
Tabii şimdi işin esası şu. Bakın şeyi gördük. Vedat ehli kitabı anlattı. Ehli kitap sözlü rivayeti Tevrat'a tercih ediyor. Niye? Çünkü sözlü rivayette istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. belli kişilere bırakıyor. O belli kişilerle yöneticiler çok rahatlıkla anlaşır ve ortada din diye bir şey bırakmazlar. Ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bize çok şeyler söylüyor. Aynı şey Müslümanlar için de söz konusudur. Bakın şeyde bu Maide suresinin 68. ayetinde Allah-u Teala diyor ki قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. De ki ey ehli kitap لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ Hiçbir şey üzerine değilsiniz. Yani siz dininize falan uymuş olmazsınız. Hatta تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِلِ Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutuncaya kadar. Çünkü İncil Yahudilere de gelmiştir. Tevrat Hristiyanları da bağlar. Onu ayakta tutacaksınız. Yani öyle yazılı geleneğiz falan ben tanımam demiş oluyor değil mi Cenab-ı Hak? Şimdi bugün bazıları efendim işte tarihsel o tarihe gitmek lazım bilmem ne. Ya Kur'an diye bir kitap yoktur deyin de işin içinden kurtulun yani. Daha ne uğraştırıyorsunuz? Zaten bunlardan bir tanesi geçen de şeyde söylemiş. Gaziantep'teki bir toplantıda İlahiyat Fakültesi'nde keşke Kur'an bugüne kadar korunmasaydı demiş. Yani kurtulurduk demek. Kardeşim yani uğraşmak zorunda değilsin ki yani. İnanmak zorunda da değilsin. Ne şey yapacaksın? Şimdi ondan sonra ve ma unzile ileykum min rabbikum Rabbinizden size indirilmiş olan Kur'an. Buna uymak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir emir var. Bu da Maide suresinin 49. ayeti. Tabii birçok şey var da kısa özet olarak söyleyeyim. Diyor ki Allahü Teala "Ve enihkum beynehum bima enzelallah." Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiği nedir? Allah'ın indirdiği kitap ve hikmettir. Ve ma enzel aleykum minel kitabi vel hikmeti Bakara 231. ayette "Ve ma enzel aleykum minel kitabi vel hikmeti ya'idukum bih." Size indirdiği kitap ve hikmette Allah size öğüt verir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kitap ve hikmeti öğretmiştir. O zaman bize yaptığı hikmet ne oluyor? İlgili ayetler topluluğuyla hükme varmaktır. Şimdi biz ilgili ayetler topluluğu, yani Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği, Resulullah'ı aramızda hakem kılmamız gerektiğini söylüyor. Hakem kılmak ne demek? O nasıl yapıyorsa öyle yapmak demektir. Şimdi bakın, ben şimdi kısaca az bir vaktimiz kaldı. Meseleyi size özetleyeyim. Evet öğrendik. Demek ki daha önce Tevrat'ta ve İncil'de rejim cezası vardı. Maide suresinin En'am suresinin 90. ayetinde onlara uy diye Allah emrettiği için böyle bir olay gelince gidiyor Beyt-i Midras'a Medine'de. Bugün Betamiktaş derler galiba. Yani miktaş değil, midras. Midras derler, betamidras. Şimdi onların Tevrat eğitiminin yapıldığı yere gidiyor, Tevrat açtırıyor, rejim cezası olduğunu görüyor ve onların uygulamadığını şey yapıyor. Az önce Fatih bize anlattı. Zaten bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bir ayet de var. Maide suresinin 43. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki hani gelmiş iki tane Yahudi Resulullah'a hakem tayin ediyorlar. Diyorlar ki hani bunda bir hafifletme olabilir bu son nebi olduğu için. Allah-u Teala diyor ki burada ve keyfe yuhakkimuneke ve indehumut tevra. Sana nasıl, seni niye hakem yapıyorlar ki? Nasıl yapıyorlar bunlar? Bunlar sen nebi olarak kabul etmiyorlar. Gelmiş sana, senin hakemliğine başvuruyorlar. Gel bizim aramızda hükmet. Yanlarında Tevrat var ya. Fiha hukmullah. O yanındaki Tevrat'ta Allah'ın hükmü var. Başka şeylerde var tabii karıştırdıkları ama Allah'ın hükmü var işte. Bugün de okudu Abdurrahman başta. Evet. Şimdi ثُمَّ يَتَوَلَّمْ لَمِنْ بَعَدِلَرِ Sonra da ondan sonra yüz çeviriyorlar. Sonra tabii kaçmak istediler de Resulullah onlara cezalarını verdi. Şimdi Nisa suresinin, Bakara suresinin 106. ayetinde Allah-u Teala diyor ki biz bir şeyi nesheder, unutturursak daha hayırlısıyla, misliyle ya da mislini ya da daha hayırlısını getiririz. Daha hayırlısıyla da mislini getirir. Daha hayırlısı önce. Ne'eti bi hayrim minha ev mithliha. Şimdi nesk etmek, yani önceki kitaplardaki hükmü Kur'an-ı Kerim'e alıyor. Biz o kitapların o hükmün bir kısmını görebiliriz. Tevrat'a ve İncil'e baktığımız zaman bir kısmını göremeyiz. Çünkü Maide suresinin 15. ayetinde de Cenab-ı Hak diyor ki قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ Size elçimiz geldi, o kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi sizin için ortaya çıkarıyor. Bazı şeyleri de gizlemişler. Şimdi, ölüm cezası, rejim, ölüm cezası. Ölüm cezası Kur'an-ı Kerim'de eğer olsaydı, Kur'an önceki kitapların misliyle neshetmiş olurdu. Ama bakıyoruz ki ölüm cezasının ikinci safhası nedir? Müebbet hapistir, değil mi? Bak şimdi şeyde Nisa suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi olan Nisa suresinin 15. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَاللَّاتِ يَئْتِينَ الْفَيَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan fuhuş suçu işleyip gelenler var ya, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Onlara karşı 4 tane sizden şahit getirin. فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Şahitlik yaparlarsa onları evlerde tutun. Ne zamana kadar? Hatta يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ Ölüm gelip alıncaya kadar. Yani ne oldu? Müebbete çevrildi. Ölümden müebbet biraz daha hafiftir, değil mi? Daha hafifiyle nesk etti Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra اَوْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. Demek ki daha da hafifletilecek. Bunu da buradan haber vermiş oluyor. Peki bu kadınla zina eden bir de erkek var. وَلَّذَانِ يَتِيَانِهَا مِنْكُمْ O ikisine sadece hapsetmek yetiyor mu ya Rabbi? Yok. Kadın da var, erkek de var. Bunu yapanlara فَاَذُوهُمَا اَذِيَتْ edin. Yani ayıp değil mi? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Yakışıyor mu? Bu Allah'ın haramıdır. Yani böyle canlarını sıkıcı şeyler söyleyin. فَاِنْ تَابَ وَاَصْلَحَا فَاَرِضُوا عَنْهُمَا Tevbe eder, kendi durumlarını düzeltirlerse bakmayın. Şimdi kadın evde hapsedilmiş vaziyette. Yanına birkaç kişi girer. Bir müddet sonra der ki tamam artık ben hatamı anladım. Artık daha kimse ona bir şey söyleyemez. Ama erkek şehirde dolaşıyor. Her rastlayan diyecek ki ya şu adama gidip iki laf söyleyeyim. Vallahi de tevbe ettim billahi de kime anlatacak? Yani şehrin tamamı onun için zindana dönüşür. Şimdi bu ayeti kerimenin hükmü devam ediyor. Kadınların zina suçunda 4 şahit aranıyor. Ve burada kadın korunmuş oluyor. Şu kadın zina etmiştir dendiği zaman bütün kötü ahlaklı erkekler onun peşine düşerler. Onun için onu evin içerisine alıyor ve koruyor Allah-u Teala onu. Ve 4 şahit istiyor. Kur'an-ı Kerim'de 4 şahit sadece kadınlar için istenir. Erkekler için hiçbir yerde yoktur. Yani bu kadınlar ciddi anlamda korumuştur Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra tevbe eder, şey yaparsanız onlardan yüz çevirin. Tamam güzel, daha şey yapmayın. Şimdi Allah onlar için bir yol açıncaya kadar derken kadınlar akla geliyor. Lehunne, kadın. Ondan sonra gelen ayete bakıyorsunuz. Nisa Nur suresinin 24. surenin 2. ayeti hemen ezzaniyetu zina eden kadınla başlıyor. Çünkü onlar için, kadınlarla için. Ve zani zina eden erkeği de aynı hükme sokuyor. Çünkü orada 16. ayette erkek de katılmıştı. Feclidu kulle vahidin minhuma mi'ete celde. Her birine 100 celde vurun. Celde ciltle, yani 100 kırbaç. O kırbacı vurduğunuz zaman müthiş bir şekilde acıtır ama şey yapmaz. Ezik yapmaz, yara yapmaz, yani insanı öldürmez. Evet. Çünkü zina suçuyla zevk almaya çalıştılar. Onların zevklerini bu şekilde cezalandırmış olur. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Allah'ın dininde onlara karşı da hiçbir acıma sizi tutmasın diyor. Ondan sonra وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bunların azaplarına, azap kelimesini lütfen bir kenara not edin, azaplarına içinizden bir grup mümin de şahitlik yapsın. Şimdi bunlar evli mi bekar mı? Burada bir şey söylememiş Allah-u Teala. Hemen aynı surenin biraz aşağısında 6'dan 9. ayete kadar diyor ki Allah. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Eşlerine zina suçu atan, erkek bu, Diyor ki benim karım zina etti. Kendinden başka şahit yok. Ben gördüm diyor. Şimdi bu kadın evli mi? Orada diyor ki işte bu sadece mealden okuyayım. Karılarına zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri olmayanlar böyle birinin şahitliği kesin kes doğru söylediğine dair 4 defa Allah'a şahit tutmasıyla olur. Çünkü karşısındaki kadın ya 4 şahitlik gerekiyor. 5.sinde eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanetine uğramayı diler. Şimdi bir kadının zina ettiğini iddia eden kişi 4 şahit getirecek, bir de kendine olur? 5. Evet. 5.sinde evet şey yapar, diler. Kadından o azabı, bak, ve yedre'u anha el azabe. El Arapça bilenler çok iyi bilir ki o el azap yukarıdaki azaptır. Yani 100 kırbaçtır. Bu kadın evli. Bu ayete bir başka mana verme imkan ve ihtimali yoktur. Bak evli kadın yukarıdaki azabı giderir. Ney? Ondan sonra şeydir. Kendisi 4 kere şahitlik yapacak. İşte bunu yapmadım diye. Kendi 4 şahitliği, kocasının 4 şahitliğini sıfıra indiriyor. 5.sinde de bunu yaptıysam Allah'ın lanet üzerime olsun diyecek. O da o kocasının 5. sözünü sıfıra indirmiş oluyor. Şimdi buradan evli kadının zina cezası açıkça belli mi? Bu kadının açık. O el azabe dediği için çok açık belli. 100 kırbaç. Peki gene acaba ama ikinci bir ceza daha vardır. Onu hep ihmal ederler. Orada der ki Allahü Teala اَزَّانِيَةُ لَا اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla ya da müşrikle evlenebilir. Sen misin karşı tarafının şeyine? Ancak zina edenle evlenebilirsin. وَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً Zina eden kadını da ancak zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikahını alabilir. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Bunlar diğer müminlere haramdır. Namuslu olma da şarttır. Yani bunlar hep ihmal edilir. Neyse o konuya girmeyelim. Şimdi şeyde bakıyorsunuz ki Nebimizin yani Ahzab suresinin 30. ayetinde deniyor ki yani sen nebi, ey nebinin eşleri men ye'ti minkum bi fahişetin mübeyyine. Bir fahişe kelimesinin zina manasının olduğu ile ilgili ayetleri dersin başında konuşmanın başında okumuştuk. İşte Nisa şeyin İsra suresinin 32. ayeti, şeyin Necim suresinin 32. ayeti bunları şey yapıyor. Mübeyyine ispatlanabilir bir fuhuş yaparsanız. Mesela Ayşe validemize şey iftira edilmişti. Kur'an-ı Kerim bunun iftira olduğunu açıkça bize bildiriyor. İspatlanabilir bir fuhuş yaparsanız diyor. يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضُعْفَيْنِ Nebinin eşlerine o azap ikiye katlanır. İkiye katlanma, ne ikiye katlanabilir? Ancak şey, celde cezası. Rejim olur mu? Ölmüş, dirilt bir daha öldür. Böyle bir şey olur mu? Bakın bunlar Nebinin eşleri evli. Ondan sonra Nisa suresinin 25. ayetinde de cariyelerle ilgili, cariyeler evlilik dışı cariyenin cinselliğinden yararlanmak Kur'an-ı Kerim'de haramdır ve zinadır. Ancak evlilikle olabilir. Tabii bu konuda bizim Kitap ve Hikmet dergisinin 11. sayısında bir yazı var. Onu şey yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz daha en son sayısında. Yani orada yapılan olaylar ne kadar üzücü olduğunu orada görürsünüz. Ayetler nasıl saptırılmış. Şimdi burada diyor ki zina ile ilgili işte evlenen cariyeler evlenir. Evlendikten sonra fe in eteyne bi fahişetin bir fuhuş yaparlarsa cariyeler. Fe aleyhinne nisfu ma alel muhsanati minel azab. Gene el azap kelimesi. El azap orada azap. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayetler bir muhkem, meseleyi kısa özlü anlatır, bir de müteşabih vardır. Ona muhkeme benzeyen ayetler. O benzerliği Cenab-ı Hak koymuştur ki siz o ayetleri bulasınız ve hikmete ulaşasınız. Bütün soruların cevabını burada vermiş olasınız. Bak burada da diyor ki, şimdi şeyde de Nebi'nin eşleriyle ilgili de yudaf leha el azabı diyor, o azap yani şeydeki Nur suresinin ikinci ayetinde belirtilen o azap, yani 100 kırbaç, ikiye katlanır, 200 olur. Yani bunu hiç kimseye bana göre deme şansı vermiyor. Efendim ümmetimin ihtilafı rahmettir. Nerede ihtilaf? Ne zaman rahmet oluyor? Allah-u Teala ihtilaf etmeyin diyecek ve rahmet olacak. Resulullah iftira ediyorlar. İşte az önce gördüğünüz hadis şeylerle, işte sözlü rivayetlerle bir sürü şeyler. Burada da diyor ki, o azap yarıya indirilir. Ölüm olsa, hadi şunun yarısını öldürün diye demek mümkün mü? Birisine bir taş atarsın, birinci taş diyor, ölebilir. Öbürüne 1000 tane atsan ölmeyebilir yani. Şimdi, bakın, bu da evli mi? Cariye. Nebi'nin eşleri de evli mi? Kendi eşine işte zina etmiştir diye söyleyen kişi de evli mi? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı yerde evli, 4. yerde evli bekar ayrımı yok. O zaman şimdi bu ayetler çok açık olduğu halde ve Allah-u Teala da bize ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymamızı emrediyor değil mi? Resulullah'a verdiği emir ne? وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle hükmet onların arasında. Allah'ın indirdiğinde ne olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Size indirdiği kitap ve hikmet. Bütün nebilere indirdiği kitap ve hikmet. Kitap Kur'an-ı Kerim. Hikmet de işte ayetler arası benzerlikleri büyük bir ekip, uzman ekiple birlikte ortaya koyacaksınız ve doğru bir sonuca ulaşacaksınız. Öyle bir doğru bir sonuca olacak ki kimse ona yanlış diyemeyecek. Bana göre olmayacak. Şimdi dikkat ediyorsanız burada bana göre deme şansı olmayan bir şey var. Rejim cezası diye bir şey yok. O kaldırılmış. Eskiden varmış, Resulullah uygulamış. Yani ayet-i kerimede var bu. Ama Allah-u Teala Nisa suresiyle onu kaldırmış. Sonra tekrar bir hüküm geleceğini bildirmiş. Nur suresinde onu 100 kırbaca indirmiş. Nur suresinin 6-9. ayetlerde evlileri, efendim Ahzab 30. ayetinde Resulullah'ın eşlerini, Nisa suresinin 25. ayette cariyeleri zikretmiş. Resulullah'ın eşleri yaparsa ikiye katlanacak, cariyeler yaparsa yarıya indirecek diye hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde rejim cezasının olmayacağını Cenab-ı Hak bize açık ve net olarak bildirmiştir. Artık ama maalesef Şii Sünni ne kadar mezhep varsa bunların tamamı rejim cezasının varlığında ittifak ederler. Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ayeti hiçbirisi için bir anlam taşımaz. Hiç alakası olmayan, kendi içinde çelişen bir takım ifadeleri Kur'an'ın üzerine çıkarırlar. Tıpkı Yahudiler ne yapmıştı? Yazılı Tevrat bir şey ifade etmez. Sözlü Tevrat esastır. Peki kardeşim, Kur'an-ı Kerim ne iş yapıyor? İşte bugün Kur'ansız bir din mensupları bütün dünyanın ayağının altında eziliyor. Eziliyor. Çünkü Allah-u Teala bu şekilde yapan kişileri ateşle yakacağını söylüyor. Yani onu hiç şey yapmayalım. Bugün İslam alemi ateşin içerisinde yanıyor. Ona İslam alemi diyoruz çünkü insanlar İslam alemi diyor. Allah'ın kitabını dışlayanlara İslam alemi denmez. Ama tabii sokaktaki vatandaş bunu bilmiyor. Zannediyor ki bu hocalar Kur'an-ı Kerim'i uygular. Mesela benim çok dikkatimi çekiyor Cin suresindeki cinlerin ifadesi. Cin suresindeki cinlerin ifadesi çok dikkatimi çekiyor. Cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyorlar. Kaçıncı ayet onu şey yapsana? Beşinci ayet. Yani dinliyorlar, bakıyorlar ki Allah Allah ya bizim yani bu Allah, çünkü onlar da aynı şeyden sorumlular. Ya bakıyorlar, diyorlar ki ve enne zannenne ellen yekule el insu vel ellen tekule el insu vel cinnu alallahi şatat alallahi kezibe. Biz zannederdik ki insanlar, cinler Allah'a karşı yalan söylemezler. Biz de öyle zannederdik. Yani şimdi az önce İmam Şafii'nin Er-Risalesini gösterdi şey Fatih, benim ta öğrencilik yıllarım aklıma geldi. Onun ne kadar büyük bir zevkle okumuştum. Yani o günlerimi hatırlıyorum da. Onda hiç hata olur mu, yanlış olur mu? Çünkü bize öyle öğretmişlerdi. Ama şimdi her derste şok oluyoruz. Yani yıllardır bu yanlışlar ortaya çıkara çıkara şok oluyoruz. Yani öyle bir şey var ki bugün maalesef, yani öyle bir İslami yapı var ki Kur'ansız ve hikmetsiz bir İslam. Hikmet yok. Eğer bu İslam Kur'anlı bir İslam olacak olsa buna herkes hayran kalır. Hiç kimse buna hayır diyemez. Çünkü muhteşem bir yapısı var. Mesela dikkat edin, yeryüzünde zinayı olumlu karşılayacak insanlar yoktur. Alışmışlardır başka. İçki müptelaları da vardır. O başka bir şey ama içki iyidir demek başka bir şeydir. Ondan sonra işte faiz, herkesin kötülediği bir şeydir. Yani hiç kimse ondan hoşlanmaz ama alışılmıştır falan filan. Mesela dikkat ederseniz işte zina yapılan yerler devletin sıkı kontrolünde olur, bilmem faizci kuruluşlar devletin sıkı kontrolünde olur. Ne demek? Prensip olarak yasak demektir. İşte biz bu dersin en başına tekrar dönelim. Allah-u Teala bu dini fıtrat olarak tanımlamıştır. Rum suresinin 30. ayetinde diyor ki Estağfirullah fe akim ve çekeli dini hanife fıtrat Allah. Doğrudan doğruya yüzünü bu dine çevir. Allah'ın fıtratına. Elleti fataran nâse aleyha, ki insanları da ona göre yaratmıştır. Yani Allah'ın varlıkları da geçerli kanununa. Varlıkları da geçerli kanun dediğiniz zaman yeryüzündeki bütün insanlar o varlıklardandır. O insanların hayatlarında bozulmamış, yani bozulmamış tabiattaki varlıklara herkes değer verir. Dünyanın neresine giderseniz gidin kendini bozmamış insanlarla karşılaşırsınız. Kendini bozmamış insanlarla derhal anlaşabilirsiniz. Ve ayetleri okuduğunuz zaman asla ona itiraz etmezler. O bozulmamış insanlarla karşı karşıya geldiniz mi, o insanlara Allah'ın kitabını okudunuz mu, kendilerini burada bulurlar. Çünkü kendilerinde geçerli kanunları görürler. Hah işte bu Allah'ın kitabıdır derler. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu ispatlamak Abdülaziz Hoca'ya kaldıysa hiç kimsenin ona inanması gerekmez. Yok efendim bunlar arkeoloji yaptınız mı bilmem şuna. Kardeşim eğer Allah'ın kitabını ispat kullara kaldıysa o kitap Allah'ın kitabı değildir. Kişi kendi fıtratıyla, yani kendini yaratan Allah'ın kitabı ise bakacak, kendini onun içinde bulacak. O zaman diyecek ki tamam bu Allah'ın kitabıdır. Ve orada mutlu olacağını görecek. Gerçekten de mutlu olur. Bugün İslam alemine bakıyorsunuz, ne mutluluk ya. İslam alemi Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Bunun kadar utandırıcı bir şey var mı? Çünkü İslam aleminde İslam'dan başka her şey var da durum onun için bu kadar üzücüdür. Dolayısıyla ama iyi bir tarafı da var. Hani her musibette hani bir ne derler? Bir musibet ya bin nasihatten iyi evladır denir. Eğer biz bu musibetten şey çıkarabilirsek, ders çıkarabilirsek o zaman çok iyi olur. Artık şu geleneksel dini bırakalım. Bakın tekrar başa şey yapayım. İşte geçen de ayın 25'inde miydi? 25 Ekim'de 19 yaşındaki bir kızcağız. İstemediği yaşlı bir adamla evlendirilmiş daha önceden Afganistan'da. Bizim Güneydoğu'da da öyle. Niye? Çünkü Şafii mezhebine göre baba bakire kızını istediği kişiyle evlendirir. Orada bazı ufak tefek şeyler vardır, itiraz hakları vardır. Onlar da o kadar çok önemli değildir. Kız ona tıpış tıpış gitmek zorundadır. Ben onunla evlenmiyorum diye evden kaçarsa, kocasından kaçmış sayılır. Ondan dolayı gider onu öldürürler. Niye? Çünkü evli kız kaçtı, rejim cezası gerektiriyor. İşte bunların çoğusu intihar ediyor. Efendim töre cinayeti, kardeşim töre cinayeti yok. Din cinayeti var. Bakın şurada size çok açık ve net söylüyorum. Ey Şafiiler, ey Malikiler, ey Hanbeliler, tamamınıza söylüyorum. Sizin evlilikle ilgili kitaplarınızda yazılı hükümler %100 Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine aykırıdır. Bak Resulullah'ın uygulamasına aykırıdır. Şimdi bu konuda bir uydurma hadis de yoktur ellerinde yani. Uydurma hadis de yoktur. Bırakın sahih hadisi, uydurma hadis de yoktur. Ne oldu? Kızcağızı zorla götürdü, verdiler. Ondan sonra kız oradan kaçıyor. Kaçma hakkıdır zaten, orada durması gerekmez ki onun. O nikah geçersiz. Oradan kaçınca yakalıyorlar. Kaçıran kişiye 100 kırbaç. Kızı da kuma gömüyorlar. Taliban ne yapıyor? Ona rejim cezası veriyor. Arkadaşlar, Taliban'ı hiç kimse suçlamasın. IŞİD'i suçluyorlar. Hiç kimse IŞİD'i suçlamasın lütfen. IŞİD'dekiler de, Taliban'dakiler de şeriatı uyduklarını zannediyorlar. Tıpkı şey gibi, cinler diyor ya, وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Siz gidin IŞİD'dekilere, ya bu şeyde şeriatta yok, olur mu öyle şey? Bizim ulemamız olmazsa söyler mi derler? Yani insanlar ve cinler Allah'a karşı yalan söylemez. Niye söylesinler ki? Ne derdi var ki derler. Bilmezler. Bilmedikleri için Cenab-ı Hak onları affeder. Ama onlara o fetvayı veren ulemayı asla affetmez. Asla affetmez. Onun için bu ulemaya hitap ediyorum. Hanefilerin bu konudaki görüşleri de yanlıştır. Çünkü Hanefiler de kızın alnına tabancayı daya, bununla evleneceksin de ölüm korkusuyla evet desin, onlar da geçerli sayarlar. Bu da %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. %100 Resulullah'ın söylediğine aykırıdır, uygulamasına aykırıdır. Bu ne biçim şey ki? Yani onları suçlamanın hiçbir anlamı yok. İşte tutuyorlar o 19 yaşındaki kızcağızı şeye, toprağa gömüyorlar, taş atıp öldürüyorlar. Peki ondan sonra yabancı basın şey yaptığı zaman birisine sorsa bu İslam'da yok diyecekler. Ondan sonra kaçıp gidecekler. Öyle şey var mı ya? Dolayısıyla aklımızı başımıza alalım. Dinimiz Allah'ın dini. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki şu kitaba müdahale yapamamışlar. Allah bu kitabı korumuş. Ama bu kitabın içindeki kelimelerin anlamını bozmuşlardır. O başka. Onu bozmuşlardır. Yani bazı kelimeleri bozmuşlardır. Fakat kitap öyle bir kitap ki o kendisini sözlük olarak kullanma imkanı veriyor. Onu çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yeter ki hikmeti bilin. İslam alemi sahabeden sonra hikmeti kaybetmiştir. Arayın bakalım bugün hikmeti Kur'an-ı Kerim gibi yazan bir tane kitap bulabilir misiniz? İslam alemi için bundan daha ağır bir utandırıcı bir şey yoktur. Öyle tutup da nutuk çekmenin bir anlamı yok. Eğer gerçekten Müslümanlar İslam'a hizmet etmek istiyorlarsa, kendilerine değil, İslam'ı kendilerine hizmet ettirenlere hiçbir sözüm yok. Elbette ettirebilirler çünkü herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Biz bunu engelleyemeyiz. Ama hakikaten İslam'a hizmet etmek istiyorlarsa Allah'ın kitabına gelsinler, kitaba ve hikmete gelsinler. Allah-u Teala cümlemizi bu yolda samimiyetle yürüyen kullarından eylesin. Evet, bizi izleyenlere ve buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Hilal TV ekranlarından cumartesi günleri bu derslerimiz devam edecek canlı olarak. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ediyorum.